Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize örnek olarak takdim edilen hayatından, hal ve hareketlerinden, tutum ve davranışlarından davetlere icabet etmesi konusuna devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam her yaptığı işle, her söylediği sözle insanlara, topluma, insanlığa örnek teşkil eden bir özelliğe sahip. Cenab-ı Hak onu öyle bir vazifeyle görevlendiriyor ve ona her hareketinin insanlık için örnek olabileceği bir lütufta bulunuyor. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam yine hayatında çok davetlere icabet etmiştir. Onun sayısını bilmemiz mümkün değil. Ancak o davetler içerisinde kayıtlara geçen, bizlere nakledilen, kitaplarımıza yer alan örnekler üzerine duruyoruz. Tabii belki bunlar hepsi değildir. Onlardan bir kısmıdır. Ama bize ulaşan bilgiler de bizi aydınlatacak, bize bu konuyu yol gösterecek mahiyettedir, özelliktedir. Bakınız yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir gün Efendimiz aleyhisselam Enes bin Malik'in evine, annesinin kendi ailesine bir davet üzerine ikindi namazını oraya teşrif buyuruyorlar ve oradaki bulunan insanlara ikindi namazını kıldırıyorlar. Namazdan çıkınca yanına Beni Selime'den birisi geliyor ve şöyle diyor: "Ey Allah'ın Resulü, biz bir deve kesmek istiyor ve sizin de kesimde hazır bulunmanızı arz ediyoruz." Yani Efendimiz davet ediyor. Bir deve kesmek istediklerini, kesim sırasında Efendimizin hazır bulunmasını arz ettiklerini Efendimiz'e iletiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam da ona pekala deyip, olur deyip davete icabet ediyor. Birlikte gidiyorlar. Varınca devenin henüz kesilmediğini görüyorlar. Daha sonra kesip parçalayıp bir miktarını pişiriyorlar. Ve güneş batmadan önce de oradaki bulunan insanlara beraber o devenin etinden birlikte yedikleri rivayet ediliyor. Müslim Mesacit 196. hadisi şerifte. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bu davetlere icabeti, yani zenginler davet ederse giderim, fakirler davet ederse gitmem, köleler söylerse ona göre davranırım gibi değil. Efendimiz Aleyhisselam vakti olduğu ölçüde, şartlar müsait olduğu ölçüde bu davetler kimden gelirse gelsin, ister zengin olabilir, fakir olabilir, köle olabilir, hangi kesimden, hangi cihetten gelirse gelsin, Efendimizin o davete icabet ettiğini, o insanların gönlünü yaptığını görüyoruz. Burada yine Hazreti Enes'in bir rivayeti var. O rivayette de çünkü Efendimiz Aleyhisselam bunu insanların gönüllerini almak, onların gönüllerini kazanmak, onların mutlu olmaları, bunlar için tabii yapıyor Efendimiz. Hazreti Enes'in naklettiğine göre büyük annesi Müleyke hazırladığı bir yemeğe Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı da davet ediyor. Efendimiz davet icabet ederek yemekten yiyor, sonra da kalkın size namaz kıldırayım buyuruyor. Bu davetlere de bir şey dikkatimizi çekiyor kıymetli dinleyenlerim. Mutlaka eğer bir namaz vaktine denk geliyorsa Resul Efendimizin orada o insanlara hep ya bir kin namazı ya böyle namazı, yani Medine'de Mesnevi'de olmadıkları bir zamana denk geliyor bu herhalde bu davetler. Ama orada cemaatle namazı kıldırdığı rivayetlerde belirgin bir şekilde gözüküyor. Kalkın diyor size namaz kıldırayım. Enes diyor ki ben uzun zamandan beri kullanıldığı için kararmış olan hasırımızı getirdim. Üzerine su serptim. Efendimiz üzerinde namaza durdu. Ben ve yetim bir arkadaş da var orada. O da rivayetlerden anlaşıldığına göre bu yetim kimse Hüseyin bin Abdullah'ın dedesi Dümeyre radıyallahu anh olduğu anlaşılıyor. Başka bir rivayet bunu bize aktarıyor. Ve diyor hemen ve bir de bu kişi arkasına saf tuttuk. Büyük annem de bizim arkamızda durdu. Ve Efendimiz Aleyhisselam bize iki rekat namaz kıldırıp oradan ayrıldı. Bu farz bir namaz olmadığı ifade ediliyor şerhlerde, hadislerinde. Ve nafile namaz kıldırdı ifade ediliyor. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman şöyle buyururdu. Eğer paça veya kürek eti bile yemeğe davet edilsem derhal giderim. Şayet bana kürek veya paça dahi hediye edilse hemen kabul ederim. Buhari Hibe'de yer alıyor. Yani orada kişinin niyeti çok önemli. Yani hediye ettiği şeyin veya davet ettiği şeyin mütevazı olabilir, küçük bir şey olabilir, zahiren böyle değersiz gibi gözüken bir şey olabilir ama yeter ki o Allah rızası için ve güzel bir niyette yapılsın. Efendimiz onların hepsini kabul edeceğini beyan ediyor. Burada Efendimizin eşsiz tevazuunun bir göstergesi var burada. Ve davetlere icabet etmek suretiyle müminlerin dostça geçinmesinin önemine işaret ettiği gözüküyor. Yine bu fani dünyada en değerli ve Allah katında en makbul olan işin insanlarla iyi geçinmek olduğu anlaşılıyor. Ve dostlukları pekiştirecek davranışlara önem verilmesi gerektiğini buradan anlamış oluyoruz. Yeter ki o yapılan iş Müslümanlar arasında muhabbeti artırsın, kardeşliği geliştirsin, dostlukları pekiştirsin, buna hizmet etsin. Böyle yapıldığı takdirde gerçekten o küçük bir şey gibi gözükse de çok büyük bir anlam ifade ediyor. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kadınlara komşunun ikram ettiği şey ne kadar basit olsa bile onu hor görmemelerini tavsiye buyuruyor. Çünkü biliyoruz ki Müslüman mütevazi insandır. Kendisine ne ikram edileceğini hesap etmeden davete icabet eder. Kendini beğenmenin, başkasını ise hakir görmenin İslam'a muhalif bir davranış olduğunu bilir ve bundan da kaçınır. Ki bir günah, en büyük günahlardan biri. Ucup, insan kendini beğenmesi, büyük günah. Başkalarını küçük görme, tahkir etme, büyük günah, alay alma, büyük günah. Cenab-ı Hak bunları yasaklıyor bildiğimiz üzere. Veil olsun, yazıklar olsun buyuruyor. Dolayısıyla Müslüman böyle ahlakın uygun olmayacak hal ve hareketlerden, duygu ve düşüncelerden de uzak durması gerekiyor. Bunun da hareketlerine yansıtması gerekiyor. Muhterem dinleyenlerimiz, davetlere icabet söz konusu edildiğinde burada en çok dikkat etmemiz gereken ve önem vermemiz gereken durumlardan birisi düğün davetlerine icabet. Bu yaşadığımız ortamda, yaşadığımız muhitte sıkça, çünkü insanlar evlenecekler, düğün yapacaklar, dostlarını çağıracaklar. O mutlu günlerinde sevdiklerini, dostlarını yanlarında görmek isteyecekler. Dolayısıyla bunu çok önemsemek lazım. Çok buna dikkat etmek lazım. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek hayatlarına ve sünneti senelerine baktığımız zaman da düğün davetine icabetin apayrı bir yer tuttuğunu da görüyoruz. Oradan birkaç örnek vermek istiyorum. Muhtelif vesilelerle Müslümanların bir araya gelip kaynaşmasını arzu eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle velime denilen düğün yemeklerine ayrı bir önem vermiştir. Ve şöyle buyurmuştur. Biriniz düğün yemeğine davet edildiği zaman mutlaka gitsin. Bir diğer beyanlarında biriniz düğün yemeğine davet edildiği zaman gitsin, şayet oruçluysa yemek sahibine dua etsin, oruçlu değilse yesin. Ki bu tabi nafile oruçları kastediyor Efendimiz bu beyanıyla. Olabilir insan oruca niyet etmiş olabilir ve davette gelmiş olabilir. Resul Efendimiz Aleyhisselam burada orucu bozmayı tavsiye buyurmuyorlar. Oruçluysa diyor yemek sahibine dua eder, gider dua eder. Ben oruçluyum der, kenarda oturabilir. Ama oruçlu değilse de oradan yer. Tabi bu konuda yine alimlerimizin farklı rivayetlere dayanarak değerlendirmeleri olmuştur. Eğer insan nafile oruç tutuyorsa bu tür yerlerde gerekirse hem bir riyakarlık olmaması, bir ihlası muhafaza açısından hem de davet eden kişinin, davet sahibinin gönlünü alma açısından gerekirse orucunu bozup yiyebileceğini, sonra da bozmuş olduğu orucu kaza edebileceğini de söylemişlerdir. Düğün davetlerine gidilmesini tavsiye eden Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir mazereti olmadığı halde bu davete icabet etmeyen kimselerin Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş sayacaklarını da belirtiyor. Onun bu konudaki titizliğini bilen ve yaptığı her işi aynen yapmaya gayret gösteren Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, düğün yemeklerine ve diğer davetlere oruçlu olduğu zamanlarda bile mutlaka gitmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, dört mezhep imamı düğün davetine icabetin vacip olduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Yani bu bir sünnet-i seniyedir ama o kadar kuvvetli bir sünnet-i seniye ki Resul Efendimizin bu noktadaki sözleri o kadar açık ve net ki o delillere bakan mezhep imamlarımız, müştehitlerimiz bu noktada bunun çok kuvvetli bir amel, emir, vacip derecesinde bir emir olduğu kanaatine ulaşmışlardır. Bu özellikle düğün davetleri için bu durum söz konusudur. Bunun dışındaki davetlerde daha biraz daha farklı bir tutum sergilenebilir. Bir kimse oruçlu biri olsa davete katılır. Kefaret orucu gibi farz veya vacip bir oruç tutuyorsa onu bozmaz ve davet sahibine dua eder. Tuttuğu oruç nafile ise orucunu bozup bozmamak tamamen kendisine kalmıştır. Demin ifade etmeye çalıştığımız gibi. Bütün davetler içerisinde özellikle düğün davetine icabetin bu kadar önemsenmesi, ona bu kadar değer verilmesinin şüphesiz hikmetleri vardır. Bunlardan bazılarını şöyle ifade edebiliriz anladığımız kadarıyla. Düğünler, içtimai kaynaşmanın sağlandığı ve düğün sahiplerinin en mutlu olduğu anlardır. Böyle zamanlarda insan bütün dostlarını ve sevdiklerini yanında görmek ister. Ayrıca düğünden maksat nikahın ilanıdır. Zira nikahta asıl olan insanlara duyurmaktır. Davetler ne kadar çok olursa bu maksat o kadar fazla gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla hem davet sahibini mutlu etmek, o sevinçli günde onların yanında bulunmak, onları tebrik etmek, onların sevinçlerine ortak olmak, o dostlukların pekişmesi, kuvvetlenmesi açısından önemli. Diğer tarafta iki insan evleniyor, bir aile kuruyorlar, yeni bir hayat başlıyor. Orada ne kadar insan dua etse o kadar o ailenin daha sağlam temeller üzerine kurulmasına yardım olacaktır. Ve ne kadar toplumda insanlar o iki kişinin evli olduğunu bilirlerse, ilan yapılırsa, bu yayılırsa yine onlar hakkında da yine bu bir hüsnü şehadet olacaktır. Ve onların ailelerine daha sıkı sarılmalarına yardımcı olacaktır. Ve bir kısım yanlış telakkiler, töhmetler, şunlar bunların da şeytanın vesvesesinin kapısı kapanmış olacaktır. Yani onları yan yana gören insanlar eğer o kişinin düğününe icabet ettiyse, o da onu gördüyse, şahitlik ettiyse diyecek ki bunlar karı koca olmuşlardı, evlenmişlerdir diye. İç gönlünden bir vesvese, bir şey geçirmeyecek ama bilmediği takdirde iki yabancı insan gibi onları görürse acaba diye düşünebilir. Şeytana bir kapı aralayabilir, olumsuz düşünebilir. Bütün bunların kapısı böylece kapanmış olacaktır. Mümkün olduğu ölçüde davet edilmeyen yere gitmemek veya biz davetliysek bile yanımızda davetsiz birini götürmemek de yine davete icabetin bir edebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta davetsiz olarak bir sofrada oturan kimse hırsız olarak girer, yağmacı olarak çıkar diye bir ikazda bulunuyor. Yani bu da tabii ki o insan belki işte vessariku vessarikatu faktavu ediyehuma, hırsızlık yapan kadının erkeğin elini kesin ayetinde bahsedildiği bir hırsızlık değildir bu şüphesiz. Veya yine yağmayla alakalı haksız kazanç, insanların mallarını yağmalama açısından yasak kılınan bir yağmalama herhalde değildir bu. Ama yapılan bu hareketin uygunsuzluğunu Resulü Efendimiz Aleyhisselam ifade etmek için onu bir hırsızlığa ve yağmacılığa benzetiyorlar. O temsille anlatıyorlar. Dolayısıyla yani böyle uygun değildir bu. Edebe uygun değildir. Böyle bir şey yapmayınız. Bu ikazını kuvvetli bir şekilde beyan etmiş oluyorlar. Dolayısıyla eğer zaman zaman bunlar da insanın başına gelebiliyor. Ya bir arkadaşı misafiri oluyor ya birisi istisna beklemedik bir zamanda yanında olabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız takdirde bir mecburiyet söz konusu olursa o zaman bunun en güzel yolu davet sahibinden izin istemek ve o şekilde o kişiyi oraya götürmek. Bugün günümüzde telefonlar var, iletişim araçları gelişmiş vaziyette, haber verme durumları daha kolay olmuş oluyor. Dolayısıyla Efendimizin bu tavsiyesi, bu emri kolaylıkla yerine getirebilir ve bu edebe de dikkat edilebilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, burada bir yine Asr-ı Saadet'te meydana gelen veyahut da yaşanan bir olayı nakletmek istiyorum. Ebu Şuayb el-Ensari bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz'i ziyarete gidiyor. Mübarek yüzünün biraz solmuş olduğunu görünce epeyce bir zamandır yemek yemediğini oradan anlamaya çalışıyor. Kasaplık yapan oğluna gelerek Allah'ın Resulü'nü yemeğe davet edeceğini, bu sebeple 5 kişilik yemek hazırlamasını söylüyor. Yemek hazırlanınca Efendimiz davet ediyor. Gelirken yolda bir adam peşlerine takılıyor. Yani Resul Efendimiz o davet eden kişinin yanına gelirken Efendimizin arkasına takılıyor birisi. Takılıyor. Kapıya gelince Resul-i Ekrem Efendimiz ev sahibine şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki bu bizim peşimize takılıp geldi. İstersen girmesine izin verirsin, istemezsen geri dönüp gitsin. Bak bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın buradaki sergilemiş olduğu bir tavır. Çünkü hane sahibinin orada böyle bir hakkı var. Resul Efendimiz bunu talep ediyor. Ama illa bu benimle geldi, illa içeri girsin diye de emretmiyor, söylemiyor. Tamamen yetkiyi ev sahibine bırakıyor. Ve diyor ki bana yapacak bir şeyimiz yok. Yani yolda peşimize gelme, sen geri dön desek doğru olmaz, gönlü kırılır. Adam geliyor. Gelince de Efendimiz Aleyhisselam'ın hane sahibine bunu arz ediyor. İstersen bunu kabul edebilirsin, istersen geri çevirebilirsin. Tabii ki herhalde Efendimiz Aleyhisselam da onun talebini de ev sahibi burada makul görüyor ve hayır ya Resulallah, ben ona izin veriyorum, buyursun gelsin mukabelesinde bulunuyor. Burada Resul-i Ekrem Efendimizin arkalarına takılıp gelen zatı kendilerinin getirmediğini ev sahibine açıklaması hem davetlileri zor durumda kalmaktan kurtarmış oluyor hem de davetsiz misafirin gönül rahatlığı içinde orada bulunmasına imkan hazırlamış oluyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam bu uygulamasıyla benzer bir durumda gerek davetlilerin gerekse davet edenin nasıl davranması gerektiğini bize öğretmiş oluyor. Bunlar şimdi kıymetli dinleyenlerim, muhterem kardeşlerim, bunlar böyle çok detay gibi gözükebilir. Ama işte Efendimiz Aleyhisselam öyle bir insandı, öyle bir muallimdi, öyle bir peygamberdi. Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i inzal eden Rabbimiz öyle bir bize bir din, bir İslam, bir şeriat göndermişti ki burada bir eve giderken nasıl gitmeli, bir davete nasıl icabet etmeli, giderken peşimize bir insan davetsiz takılırsa hem ev sahibinin hem de o takılan kişinin gönlünü kırmadan burada problemi nasıl çözmeli, ta buralara varıncaya kadar bize her şeyin en uygun, en güzel davranış modeli ve nasıl davranmamız gerektiği burada öğretilmiş oluyor. Bu dinimizin ne kadar mükemmel bir din. sevgili peygamberimizin ne kadar mükemmel, kamil bir muallim, hiçbir şeyi aksatmadan, hiçbir şeyi göz ardı etmeden, arkaya atmadan böyle teker teker bunların hepsini dikkat ederek alarak bize öğrettiğini burada görmüş oluyoruz ve bunu da burada örneklerini birlikte anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla büyüklerimiz şunu söylüyorlar, kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz'i tanıyanlar, İslam'ı iyi bilenler, Resul Efendimiz'i iyi tanıyanlar, Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Resul Efendimiz Aleyhisselam'da çözümünü bulamayacağımız hiçbir problem yoktur. Yani oraya vardığımız zaman, biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vardığımız zaman, halimizi, durumumuzu, problemimizi oraya arz ettiğimiz zaman, çözümü Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında, örnek hayatında aradığımız zaman, orada bizim çözemeyeceğimiz hiçbir problemimiz kalmayacaktır. Ve bizim halledemeyeceğimiz hiçbir bir kapalılık, bir müşkil kalmayacaktır. Ve her şeyin çözümü Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında mevcuttur diyorlar. Onu kendileri bunu gördükleri için iyi bildiklerimizi tavsiye ediyorlar. Ve bizim de böyle bir inanca ve böyle bir kanaata sahip olmamız gerektiğini bize öğretmiş oluyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizleri her türlü müşkilatımızı, her türlü problemimizi, her türlü sıkıntımızı Efendimizin hayatından örneklerle çözebilecek bize bir ilim, bir bilgi, tecrübe ve bir maharet Cenab-ı Hak bize lütfetsin diyor. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.